Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. TGRT FM radyosunda her hafta bu saatte yayınlanan Hatıralar programının bir yenisine hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, daha önceki programlarda zaman zaman sizlere eski İstanbul hatıraları sunmaya çalışıyoruz. Ve eski İstanbul'u anlatan güçlü kalemlerden, güçlü, natıkası güçlü olanlardan bir takım hatıralar sizlerle paylaşıyoruz. Ragıp Akyavaş'tan bahsetmiştim. Ragıp Akyavaş, Harbiye Mektebi'ni bitirmiş eski İstanbullulardan. Sadrazam yaverliği yapmış Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında. Ve daha sonra hukuk fakültesini bitirerek askeri hakimlikten emekli olmuş. Fakat daha ziyade gazeteciliğiyle tanınır. Eski İstanbul hayatını ve tarihi hadiseleri tasvir eden makaleleriyle tanınmıştır. Şimdi bu programda onun bazı hatıralarına, eski İstanbul hatıralarına yer vermeyi istiyoruz. İlk başta tulumbacıları anlatıyor Ragıp Akyavaş. Diyor ki, bugün var mıdır bilmiyorum, eskiden Galata ve Beyazıt yangın kulelerinde nöbetçiler beklerlerdi. Bunların vazifesi, etrafı tarassut edip, gözetleyip, nerede duman veya alev görürlerse, o semti derhal tespit ederek kuleye fener asmaktı. Yangın gündüz olursa sepet asarlardı. Sepetlerin adedi bir semti ifade ederdi. İstanbul halkı bunu bilirdi. Yangının hangi canipte olduğunu anlamakta gecikmezdi. Kulede aresta bekleyen köşklüler, köşklü derler bunlara, hemen etrafa dağılırlar, evvela karakolların, sonra her ay bolca bahşiş aldıkları konakların önünde narayı basarlardı. Yangının semtini bildirirlerdi. Üsküdar'da, Selamsız'da, Kasımpaşa'da, Aynalıkavak'ta, Beyoğlu'nda, Asmalı Mescid'de yangın var diye bağırırlardı. Köşklüye rast gelenler eğer yangın nerede diye sorarlarsa ağza alınmayacak hilaf edip bir sözle cevap vermeleri sanki anane icabıydı. Bunun için uğurlar ola köşklübaşı diye sual edilir, ancak bu surette yangının nerede olduğu haberi alınabilirdi. O tarihi yaşayanlar bilirler. Köşklülerin kendilerine mahsus resmi kıyafetleri vardı. Ayakta yemeni. Pantolon ne renkte olursa olsun, sırtlarına geçirdikleri ceketler al renkte ve kolları kıvrık olurdu. Yangın gece ise bir elinde muşamba fener, bir elinde de harbı bulunurdu. Harbı ucu madeni sivri değneğe deniyor. O tarihte İtfaiye teşkilatı cihet-i askeriyeye bağlıydı. Üç alaydan mürekkepti. Bir alay Selimiye'de, bir alay Taksim kışlasında, bir alay da Serasker kapısında, Bayezid'de bulunurdu. Ayrıca bir de Bahriye Silahendaz taburu vardı. Kumandanı meşhur bıçkınlardan Ferik Mehmet Paşa idi. Umum itfaiye alayı kumandanı ise Ferik Kont Ziçni Paşa idi. Aslen Macardı. Sultan Aziz Avrupa seyahatinden dönerken beraberinde getirmiş, onu feriklik, kor generallik rütbesine kadar yükselmişti. Kendisini yakinen gördüm ve birkaç defa da görüştüm. Bir de belli başlı semtlerin tulumba sandıkları olurdu. Bunlar sivil itfaiye teşkilatıydı. Sandıkların Külhan Bey takımından birer reisi olurdu. Omuzdaşları bulunurdu. Bunlar ekseriya, kendilerine mahsus kahvelerde otururlardı. Yangın haberini alan semtin omuzdaşları, pantolonu sıyırdıkları gibi dolma dizlikle kalırlar, başlarına da keçe külahı geçirip yalın ayak başı kabak yollara düşerlerdi. Bu omuzdaşlar ille itfaiyeci değildir. Kalemde çalışan, esnaf olan kimseler de olabilir. Hobi olarak yangın söndürme, tulumbacılık yaparlardı. Önde koşan borucu narayı basar. İşte karada aslan, deryada kaplan, var mı bize yan bakan? Yaman gelir, yaman gider, Şahin gibi uçar çeşme meydanı tulumbacıları. Her tulumbacının kendine mahsus böyle manileri var. Tulumbacı reisleri Afik Esen takımından olurdu. Mesela Kadırga'nın Atmaca İbrahim'i, Cerrahpaşa'nın 12'lerden Kadayıfçı Ali'si, Çeşme Meydanlıların vaktiyle 12'lerin elebaşısı olan Arap Abdullah'ı, 12'ler çetesi vardı eski İstanbul'da, zamanı gelince anlatırız. Kadıköy'ünün Yorgancı Kamil'i vardı, Agah Bey'i vardı. Boğazkesen'in, Rumeli Sarı'nın, Yedi Bela dedikleri Arap Reyhan'ı bu tulumbacı reislerinin en namlularıydı. 12'liler Sultan Hamit devrinin sonlarında maruf kabadayılardı. Bunlardan Arap Abdullah İstanbul'un en eski, en namlı tulumbacılarıydı. Saraya mensup tanıdığı vasıtasıyla kendisine sivil paşalık rütbesi bile verilmişti. Kabadayı şimdiki adamlar gibi değil, mahallenin namusunu, şerefini, haysiyetini koruyan, kendileri de şerefli, haysiyetli fakat biraz bıçkın takımından adamlara verilen isimdi. Bunlar öyle kadınlara laf atmak, fakir fukarayı ezmek, ahlaksız hareketler yapmak bunların lügatında yazmazdı. İstanbul eskiden kan davası bilmezdi. Cinayet olmaz değildi, olurdu. Galata, Çeşme Meydanı, Unkapanı gibi yerlerde karargah kuran kabadayıların, açıkçası it güruhunun vakit vakit cinayet işledikleri, şunun bunun kanına girdikleri duyulurdu. Hatta bu gibilerin gururunu okşayan destanlar bile yazılır da ellerde dolaşırdı. Kabadayılık, tulumbacılık İstanbul'un belli başlı dertlerindendir. Bahriye Nazırı Cemal Paşa Üsküdar mutasarrıfı olduğu zaman bu habis ruhlar adam akıllı sindirilmişti. Cemal Paşa'nın şaka götürmeyen şiddetinden, yalnız İstanbul'un la yuflihun, iflah olmaz güruhu değil, valiliği esnasında adanın meşhur kabadayıları da sindirilmiş, köklerine kibrit suyu dökülmüştü. Eh, it güruhunun yıldığı tek şey sopadır. Anadolu halkı bugünkü gibi tası tarağı toplayıp, tarlayı harmanı Allah'a emanet edip İstanbul'u akın etmeyi bilmezdi. Çok sevdiği köyünü, yurdunu hiçbir şeye değişmezdi. Gelenler mahdut miktardaydı. Onlar da yalılarda, köşklerde bağcılık, bahçıvanlık, konaklarda aşçılık, hizmetkarlık kabilinden işlerle maişetini namuskerane temin ederlerdi. Ondan sonra çekip giderlerdi. Mevsimde yine dönerlerdi, leylek gibi eski yuvalarına konarlardı. Kendi hallerinde yaşayan Müslüman adamlardı bunlar. Çoğumuzu onlar büyütmüşlerdi. Hatta bana saat kullanmayı, Kur'an-ı Kerim okumayı, karalama yazmayı bağcımız Araçlı Bulgurcuoğlu Ahmet Ağa öğretmişti. Ahmet Ağa kış geceleri çoluk çocuğu etrafına toplardı. İştirak ettiği eski Yunan muharebesini, Dömeke hücumlarını tatlı tatlı anlatır, milli hislerimizi, vatani duygularımızı beslerdi. Vaktaki yer yerinden oynadı, İstanbul kapıları kayıtsız şartsız ardına kadar açıldı. Allah'ını seven vatandaş buyursun denildi. Tabii davete icabet etmemek nezaketsizlik olur dediler, geldiler. Danasını davarını, sığırını sıpasını satan, heybesini omuzlayan İstanbul'un taşı toprağı altındır diye koca şehirde yerleşti. Her kavim, her kabile beğendiği bir semte aram saz oldu. Mizaçları, meşrepleri muhtelif olan bu insanlar İstanbul'a göç ederken huylarını geldikleri yerde bırakmadılar. Geleneklerini, göreneklerini de birlikte getirdiler. Köylerdeki, kasabalardaki yıllanmış kan davalarını da İstanbul'a naklettiler. İstanbul'un bu davaları, bu ihtilafları halle müsait, kozlarını kolaylıkla paylaşmaya müsait bir zemin oldu. Bir kısmını da İstanbul'un ağabey havası bir hoş etti. Açık saçık hayat, dişi erkek bir arada yaşamak, cümbüş terane alışmadıkları bir şeydi. Allak bullak oldular. Kıskançlık damarları kabardı. Görünce dayanamadım diyen kamasını, bıçağını sıyırıp karşısındakinin üzerine atılmaya, yoruluncaya kadar delik deşik etmeye başladı. Mahkum da olsa büyük bir zararı yok. Hapishane hayatı geride bıraktığı hayattan daha fena değildi. Günler sayılı, sabah olmadan akşam oluyordu. Bizde dövme yapmak adet değildir. İstanbul limanını ziyaret eden müttefik Amerika 6. filosuna mensup Saratoga uçak gemisinde ilkokul talebelerine bir parti verilmiş. Gemiciler kollarındaki dövmeleri gösterince küçükler bunları hayret ve merakla seyretmişler. Ele, yüze, kollara, elhasıl vücudun muhtelif yerlerine iğne ile süs olarak yapılan resimlere, işaretlere dövme derler. Dövme ve dövmecilik şarktan garba yayılmıştır. Eski Trakyalılarda dövme asalet nişanasıydı. Eski Yunanlılarda da ahlaksızlık alametiydi. Daha eski zamanlarda hayvanlar birbirine karışıp kaybolmasın diye sahipler bunları tanısınlar diye sağrılarına, şurasına, burasına dövmeler yapılırdı. Gitgide yayılıp insanlar arasında da adet oldu. Bizde, Anadolu'da vücuda dövme yapmak pek adet değildir ama güneyde bilhassa Urfa, Antep, Mardin o taraflarda köylüler arasında yaygındı. O havalide dövmenin eller ve bilhassa şakaklar üzerine yapılması tercih olunurdu. Çöldeki bedevi kadınları ve Mısır köylüleri arasında elini, yüzünü, çenesini, dudaklarını dövmeyle süslemeyen kadın yok gibiydi. Bu damga gizli bir dine, gizli bir zümreye ve cemaate mensubiyeti de gösterirdi. Mesela Suriye'de ekseriyen Nusayriler ve İsmaili mezhebinde mensup olanlar dövme yaptırırlardı. Dövme yaptıran kadın bununla kime ait olduğunu gösterir. Bir vesika hükmündedir dövme. Bizde yalnız Yeniçeriler arasında pek salgın bir hal almıştı son zamanlarda. Her bölük ve orta erlerinin kollarında veya baldırlarında hususi bir işaret bulunurdu. Balık, üç çatal bayrak, balta, kalyon demiri gibi resimler. Dövme yapılacak vücut kısmına boyalı mürekkep sürülür. Hangi model arzu ediliyorsa iğneler kan fışkırtılarak batırılıp çıkarılır. Bu esnada kol şişer, iltihaplanır ve ateş yapar. Meraklılar da saatlerce devam eden bu acıya, günlerce devam eden ateşine de rahatsızlığına da tahammül ederler. Bugün dövme Amerika'da ve Avrupa'da hususi bir alet vasıtasıyla yapılıyormuş. Dövmenin profesyonel ustaları da Japonya'da bulunuyormuş. Dövme yaptırmaya alelumum umumiyetle denizciler, bilhassa İngiliz Amerikan bahriyelileri pek düşkündürler. Sultan II. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı ilga edip de mensuplarını şiddetle tenkil ettiği zaman sokak sokak dolaşan devriyeler kimin kolunda dövme işareti görürlerse kellesini uçururlardı. Ocak ağaları, orta ağaları kelleyi kurtarmak için kollarına kezzap döktüler veya o nahireyi, o dövmenin yapıldığı nahiyeyi usturayla yüzerek dövmeyi kazımaya çalıştılar. Sultan Mahmut devrine yetişen büyük babamın babası Hacı Emin Ağa Kadıköy'ünde 31. orta ağasıymış. Tuna boylarından olan refikası, çocukluğumuzda yani babaannemiz, bize şöyle hikaye ederdi. Dedeniz Sultan Mahmud'un hışmından kurtulmak için kezzap döktürmek suretiyle kolundaki balık işaretini silmeye çalıştı. Kezzabı ben bizzat döktüm. Fakat devriyeler bu sefer kimin kolunun sarılı olduğunu gördülerse kellesini uçurdular. Buna da çare bulamayınca beraber Mısır'a kaçtık derdi. Bugün memleketimizde dövmecilik İstanbul gibi büyük şehirlerde hemen hemen ortadan kalktı. Yalnız külhan beyleri ve ayak takımı arasında kaldı. Biraz da eski zaman düğünlerinden bahsedelim. Artık tarihe mal olan bu düğünlerden hemen hemen eser kalmadı diyebilirim. Eskiden davullar, zurnalar, nakkareler, peşrevler, hanendeler, çengiler 40 gün 40 gece sürüp giderdi düğünler. Bugün büyük şehirlerde yerini kısa kestirme, yayla havası 2 saatlik düğün kokteyline bıraktı. Anadolu'da ise eski adetlere kısmen olsun riayet olunuyor. Evet, koltuk eski düğünlerin en can alıcı merasimi. Koltuk denilince benim neslimden olup da heyecan duymayacak kimse yoktur. Gelin hanım teliyle, dua ile köşeye kurulduktan sonra sabah namazından itibaren gelen davetlilere ve bilumum kadın seyircilere kendini teşhir ederdi. Buna gelin gösterme derlerdi. Zavallı gelinin bu teşhir merasimi esnasında çektiği azap ve işkenceyi kimseler çekmez. Sabahtan akşama kadar koltuğunda kımıldamadan put gibi oturur ve buram buram terlerdi. Tanıdık tanımadık, bildik bilmedik. Mahallenin en arsız yumurcaklarına varıncaya kadar herkes karşısına dikilir. Ağzını, burnunu, yüzünü, gözünü, velhasıl Ayağından tırnağına kadar her yerini, her tarafını ince bir süzgeçten geçirirdi. Ne hikmettir bilinmez, mutlaka bir kusur bulunurdu. İyi hoş ama gözleri birbirine pek yakın. Yakın makın değil, düpedüz şaşı. Belli etmemek için kendini zor idare ediyor. Hiç de öyle değil. Çocuk elimizde büyüdü, bilmez miyiz? Bu gibisine tatlı şehla derler. Evet. Bir takımı da elbisesini tenkit ederdi. Uzun derler, kısa derler, yakışmış derler, yakışmamış derler. Velhasıl bütün bu takdir edici veya tırmalayıcı nazarlar karşısında zavallı gelinin ne hale geleceğini siz düşünün artık. Bereket versin. Güvey geliyor sesi üzerine, ortalık bir anda allak bullak olur. Gelin hanım ayağa kalkar. Mayyet kadınlarıyla beraber kocasını karşılamak için merdivenin alt basamağına kadar iner. Bu esnada damat içeri girer. Gelin hanıma yaklaşır. Müstakbel refikasını kandilli bir temenna ile selamlar. Sol kolunu verir. Kadınların Allah'ını seven maşallah desin avazeleri arasında yukarı çıkarlar. İşte bu sırada kayınvalideler, kayınpederler avuç avuç çil kuruşları gelinle güveyin başından serperlerdi. Bu hengamede bereket parası toplamak için birbirini ezenlerin, yüzü koyu yerlere kapananların, üstü başı yırtılanların, hatta bu arada kolu bacağı incinenlerin çığlıkları ayyuka çıkardı. Çocukluğumda Kuru Çeşme'de gayet mutantan, gayet muhteşem bir düğüne götürmüşlerdi beni. Sultan Hamid'in bendegânından birinin kızının düğünüydü bu. Düğün değil, adeta binbir gece masalı gibi bir şeydi. Bir ara sofada bir telaş oldu. Herkes birbirine girdi. Biz de baktık en önde kerli ferli bir harem ağası, başında nar çiçeği renginde fesi, sırtında redingotu. Eskiden saraylılar uzun ceket giyerlerdi, yakası ilikli, açık değil, uzun dizlerine kadar, pardesi gibi. Ona redingot denir. Onun yakasında, arkasında harem ağasının, biri orta yaşlı, diğer üçü taptaze, hasna müstesna, rana tüvana, gayet şık giyinmiş saraylılar Sultan Hamid tarafından gönderilmişlerdi. Benim o tarihte gördüğüm bu harem ağası seneler sonra 31 Mart vakasından sonra köprü başında idam olunan kızlar ağası Cevher Ağa'dır. Cenab-ı Hak cümleyi kötü akıbetten korusun. Neyse misafirler ağır yelden geldikleri için cümle düğün halkı tarafından yerden temennalarla karşılandılar. Cevher Ağa'nın saraylıların bellerindeki futalara doldurulmuş o çeyrek altınları avuç avuç alıp serpmesi hiç gözümün önünden gitmez. Herkesle beraber ben de yerlere kapandım. Gökten yağmur gibi yağan altınları kaptım. Güveyle gelin yukarı çıkınca doğru gelin odasına giderler. Oda kapısı üstlerine kapatılır. Eskiden gelinle güvey arasındaki ilk mülakat bu suretle başlardı. Damadın ilk işi gelinin duvağını açmak olurdu. Ak mı kara mı, güzel mi çirkin mi, kekeme mi şaşkaloz mu o anda görürdü. Dillere destan olan düğünlerden biri de büyük kayınpederim Halit Molla Bey'in kızı Suat Hanım'ın düğünüydü. Molla Bey haremin payesindeydi. İlmiye de Şeyhülislam'dan sonra gelen payedir. Ve askerlikteki kor general rütbesine tevafuk eder, uyar. Halit Molla Bey'in saraya da intisabı vardı. Kıymetli kızını genç bir doktora vermişti. Şanıyla, şerefiyle mütenasip bir düğün yapmıştı. Düğüne o tarihin hanendeleri, sazendeleri davet olunmuştu. Bilhassa meşhur hanende Nasip Hanım hazır bulunmuştu. Koltuk merasiminde serpilen paraları seyreden bir büyük hanım yanındakine "Aman hemşire, galiba darphane buraya geldi." diyerek hayretini ifade etmişti. Molla Bey güzel bir ev yaptırtmıştı. Tepeden tırnağa döşetmiş, dayatmış, bu evi düğün hediyesi olarak kızına vermişti. Maalesef aradan bir hafta geçmeden meşhur Ayasofya yangını zuhur etti. Konak bütün muhtevasıyla çatır çatır yandı kül oldu. O vaktin zamanında evlerimiz şimdiki gibi yalın kat, çamaşır sandığı kadar apartman daireleri değildi. Merdivenli cumbalı, şahnişli, Akdeniz kalyonu gibi heybetli, kat kattı. Sofalarında at koştur. Merdivenleri çıkarken tahtaların gıcırtısının verdiği keyfi radyo başında bayıla bayıla dinlediğiniz hiçbir şeyde bulamazdınız alimallah. Öyle konaklar vardı ki Bugün avuç dolusu para sayıp da içinde kurum sattığınız bir apartman odası, o konakların abdesthanesinin içine girer kaybolurdu. Hela değil, bekleme salonu gibi bir şeydi. Ya o mermerler? Her gün kezzapla gıcır gıcır ovulurdu. O zamanlarda daha vim cim nedir bilmiyorduk. Ayrıca pırıl pırıl parlayan musluklarından şarıl şarıl boşanan elmalı suyu, terkos suyu da bir yaz günü Moda Burnu'ndaki 9 pansiyonun bir haftada sarf ettiği suya bedeldi. Bu konaklardaki düğünler dillere destan olurdu. Gelin hanım, kalpakçılar başındaki meşhur yorgancılar tarafından hazırlanan köşesine ihtiramat-ı faika ve tazimat-ı layika ile oturtulurdu. Yani gereken üstün hürmetle oturtulurdu. Bu esnada paşa babası veya rütbesine göre bey babası, sarıklı takımından ise efendi babası, yoksa erkek olmak şartıyla en yakın akrabasından kim varsa tazeye besmele ile kuşak bağlardı. Bu kuşak bağlama merasimi gelinlik hayatının en heyecanlı bir faslı. Semtin kadın meclislerinde de günlerce devam eden bir lakırdı mevzu olurdu. Kuşak faslı bitti mi, sahne tamamıyla hatun kişilere kalırdı. Buluğ çağına yaklaşan erkek çocuklar yüzünden maraza çıktığı olurdu. Mesela, ayol, bunun neresi çocuk? Baksana bıyıkları terliyor, caiz değil, dışarı çıkarın. Vallahi nikahımız sakatlanacak derken öteden oğlanın büyük annesi atılır. Ayol, üstüme iyilik sağlık. Terlemesi merlemesi neresindeymiş onun? Gelin olan ablasını Sultan Tepesi'nden buraya getirirken atı koşturdu da ondan oldu. Üstelik havada sıcak. O hem de yarım tosuncuktur. Lavta Besim Ömer Paşa kucağına aldığı zaman bu yaşıma geldim. Bu kadar iri çocuk görmedim diye koskoca paşa bile şaşmış da kalmıştı. Yani tosuncuk doğmuş. Hanım cevap veriyor. İlahi büyük hanım, hangi yarım tosuncuk? Baksana gözleri velfecir okuyor. Her şeyi anlıyor. Olmaz olmaz çıkarın. Bizimki mutasıptır. İşitirse kıyametin son gününü koparır vallahi. Öteden başka bir kadın. Taze doğru söylüyor. Caiz değil. Çıkarın onu, bahçede oynasın. İşi neymiş kadınların arasında kazık kadar oğlanın? Eyvah, karşı taraf bozuldu. Hanım ağzını topla. O nasıl laf öyle? Onun babası bugüne bugün sayeyi şahanede hünkâr yaveridir. Ağzından çıkanı kulağın işitsin. Münakaşa iyi saatte olsun politikaya dökülürken damat geliyor haberi imdada yetişir, ortalık mayna oluverirdi. Yüzü duvakla örtülü gelin hanım heyecanla sokak kapısının önüne indirilir, damat beyin koluna verilirdi. Yukarıda tarif ettiğimiz veçiyle evlerin çoğu merdivenli olduğu için gelinle damat kol kola merdivenleri çıkarlardı. Bu arada binbir ayak bir ayak üstünde hınca hınç dolmuştu. Birden bir ses duyulurdu, görenler maşallah desin. Hep bir ağızdan maşallah çekilir, damat bey gelinin başının üzerinden çil kuruşları, çeyrek altınları serper, görülecek bir manzara. Genç ihtiyar çoluk çocuk bütün düğün halkı uğurdur diye para kapmak için yerlere kapaklanır. Ay entarim yırtıldı, ay küpem düştü, aman nasırım avazeleri arasında gelin hanım da damat bey misafir odasına buyur edilir ve kapı üzerlerine kapanırdı. Değerli dinleyiciler, koltuk, bu oturulan koltuk değil ama, kola girmekten dolayı koltuk, koltuğuna girmek, eski düğünlerin başlıca merasimini teşkil ederdi. Misafir odasında menkuhası, yani nikahlı karısıyla ilk defa yalnız kalan damat bey, gelinin duvağını açar, güzel mi çirkin mi ak mı kara mı, bir ömrü beraber geçireceği hayat arkadaşının yüzünü o dakikada görürdü. Çünkü eskiden kız oğlanı oğlan kızı görmez, büyükler ayarlarlar, evlilik bunun üzerine kurulurdu. De bu evliliklerde hep mutlu olurdu. Neyse, damat gelinin yüzünü gördükten sonra yüz görümlüğü adı verilen hediyesini takardı. Birkaç tatlı sözden sonra zevcesine veda ederek odadan çıkardı. Dışarıdaki kaynaşmayı yara yara yine para serperek geldiği yoldan giderdi. Ondan sonra gelsin lakırdı faslı. Ayol, damat Lokman Hekim'in ye dediği gibi bir şeymiş. Memuriyetini duymadım ama soydan zenginmiş. Babası hayriye tüccarı. Orduya erzak temin ederlerdi hayriye tüccarı. Vah vah vah, yazık olmuş delikanlıya. Alemin ahu gibi kızları dururken bu çehre züğürdüğünü de nereden buldular acaba? Çirkinler talihi hemşire der. Veya aksine. Bebek kız gibi kıza yazık olmuş. Yaşı da pek küçük. 14'müş. Güzelliği de asaleti de cabası. Bu muşmula gibi herifi nereden bulmuşlar yavrucağı? Elini öpene verirlerdi alimallah. Ne denir? Çöp çatan çatmış bir kere gibi sözler dillerde dolaşırdı. Koltukta bu ilk buluşmada kızın güzelliği karşısında küçük dilini yutan, heyecandan baygınlık geçiren damat beylere tesadüf olunduğu gibi, görünce 40 yıllık yola kaçılacak takımdan çirkinlerle veya bir dudağı yerde bir dudağı gökte marsık gibi zencilerle karşılaşılması da mümkündü. Bu gibi ahvalde daha gerdeğe girmeden boş kağıdı gönderenlere, alın abdestinizi verin pabucumu diyenlere çokça rast gelinirdi veya kulaktan kulağa duyulurdu. Karı kocanın yan yana yürümesi de işte bu koltuk merasimiyle başlardı ve onunla biterdi. Görüp görecekleri bundan ibaret kalırdı. Artık bundan sonra karı kocayı kol kola değil, yan yana yürüdüklerini görmek ne kendilerine ne başkalarına nasip olurdu. Çünkü eskiden sokakta, çarşıda, pazarda erkekler önde, hanımlar arkada yürürdü. Eski terbiye bunu gerektirirdi. Hatta erkekle kadın arasında en azından 10 adım mesafe olurdu. Öyle ki arkadan gelen kadının, öndeki adamın zevcesi olduğu anlaşılmasın. Aksi takdirde o adama selam vermek ve onunla konuşmak ayıp kabul edilirdi. Yanında hanımı olan bir adama kimse selam vermez, kimse onunla konuşmazdı. Terbiye, nezaket gereği. Bilmem paça sever misiniz? Bendeniz çok severim. Geçen gün bizim fakirhanede ağzınıza layık sarımsaklısı, limonlusu, sıcağı, donmuşu çeşidi hazırlanmıştı. İstanbullu olup da paça sevmeyene pek rastlamadım. Fakat benim küçük kızım, babacığım tıpkı deniz anasına benziyor. Bunun nesini seviyorsunuz diye gülerek latife eder. Deniz anasını babasını bilmem ama terkibinde bulunan mugaddi maddeler, gıda verici maddeler itibariyle pek zengin, pek lezzetlidir. Sözü nereye getireceğim? Eski İstanbul düğünlerinin ertesi gününe paça günü derlerdi. Hatta gelin hanıma gelinlikle beraber muhakkak bir de paçalık adını taşıyan bir elbise diktirirlerdi. Bu elbiseye de gelinlik kadar emniyet verilirdi. Düğün sofrasında verilmesi adet olan paçanın alası ranası İstanbul'da. Mısır çarşısının Eminönü'ne bakan kapısından girip de dosdoğru gidince karşıya gelen ketenciler kapısında bulunurdu. Buradaki paçacıların pirine Zeynel Ağa derlerdi. Zeynel Ağa deyince söylemeye hacet yok, Arnavut olduğu belli. Zeynel, Recep, Şaban, Ramazan, Bayram bunlar Arnavutların pek tuttukları isimlerdir. Zeynel Ağa'nın dükkanı yoktu. Ekseriye ketenciler kapısındaki esnaf kahvesinde bulunurdu. Rahmetli Ağa İstanbul düğünlerinin yegane paça müteahhidi geçinirdi. Zeynel Ağa ile hiç pazarlık olmazdı. Kat'i bir fiyat söylerdi. Ama ne paça verirdi. Hem de maltız keçisi cinsinden. Paçacı başı, müşterisinin fizyonomisinden, İstanbul'un hangi semtine mensup olduğunu sezerdi, ona göre para alırdı. Nişantaşı'ndan gelen müşteriyle, mesela Koca Mustafa Paşa'dan gelen müşteriyi gözünden çakardı. Aman Zeynel Ağa, kuzum Zeynel Ağa, keçi paçası olsun diye yalvardınız mı? Hiç merak etmeyin, Nişantaşı'nda bir konak için hazırladıklarımdan vereceğim derdi. Hikmet-i Hüda keçi eti ne kadar makbul değil ise, paçası da o kadar lezzetli, o kadar makbuldür. Gerçi Beykoz'un da paçası meşhurdur. Midesine düşkün erbabı merak uzun uzun oraya kadar giderdi. Ama buradaki paça çiğ değil, âlâ pişmiş satılırdı. Şimdi gitseniz, o saltanatın yerinde yeller estiğini hüzünle görürsünüz. Ne paça kaldı, ne paçacı, ne paça yemesini bilen İstanbullu. Perşembe düğününe geçerdi, gelin indirilirdi. Gece gelinle damat zifafa girerlerdi. Cuma paça fastı ile kapanırdı. Paça verilirdi yakın çevreye. Cumartesi günü ise yeni bir fasılla açılırdı, kaymak faslı. Değerli dinleyiciler, bir zamanlar esircilik kar getiren bir ticaret idi. Bu ticaretin esas sermayesini teşkil eden genç erkeklere köle, genç kadınlara da cariye denirdi. Köle ve cariyeler taşralarda esir pazarlarında alınır satılır, İstanbul'da da eski ve yeni bedestenlerde, bir de Çemberlitaş'taki esir hanında alınıp satılırdı. Sultan 3. Murat devri bu ticaretin en parlak günlerini yaşamıştır. Kafkasya'nın güzel kızları, Afrika'nın zenci çocukları burada pek ucuza satılırdı. Saray böyle esirlerle dolup taştığı gibi, devlet erkanının hatta içtimai mevkileri müsait olanların konakları, evleri birer esir yatağı haline gelmişti. Malum, harpte öldürülmeyen düşman esir edilir. Ve bunlar harbe katılanlara dağıtılır. Bunlar onu köle olarak kullanırlar. Ve bunların çocukları da kendileri de köle olurlar. İhtiyacından fazlasını insanlar götürür, başkasına satar. O zaman dünyanın her tarafında bu adet vardı. Şu kadar ki Osmanlı ülkesinde kölelerin durumu pek iyiydi. Bunlar ya konaklarda, zengin evlerinde hizmetkarlık yaparlar veya çiftliklerde hizmetkarlık yaparlar. Her ikisi de evin bir ferdi gibi görülür. Kendilerine eziyet edilmez. Gayet iyi sıcak yataklarında sıcak yemek yiyerek yaşarlar. Memleketlerinde göremeyecekleri devlete nail olurlar. Ve yaşları biraz ilerledi mi, 25 yaşını geçince de evlendirilerek çırak edilirler, azatlanırlardı. Azatlanmayı istemeyip efendileriyle kalmak isteyenler ise ömürlerini efendisinin yanında geçirirdi. Eskiden İstanbul'da hemen her evde böyle emektarlar mevcuttu. Tabii esirci denilen kadınlar yanlarına aldıkları kızları esir pazarlarına götürüp satarlardı. Mezat yoluyla. Mezada çıkarılan cariyeler arasında güzel çirkin her türlüsünü hüsnüne, endamının tenasübüne, yaşına göre her fiyatta satılırdı. Bir dişi noksan ise mesela bedelinden 1000 kuruş tenzil edildiği gibi saçı seyrek, şaşı, kısa boylu olanlar da fiyattan düşerdi. Düstaban olanlar ya güç satılır ya hiç satılmazdı. İnsanlar düstaban olanları uğursuz görürlerdi. Ayrıca cariyenin uykusunu tecrübe için bir gece müşterinin evinde bırakmak adetti. Eğer uykusu ağır ise veya horlarsa fiyatından düşülürdü. Cariyenin bedeli doktor ve ebe muayenesinden sonra verilirdi. Esirci kadın hem tüccardan hem müşteriden dellaliye, yani komisyon alırdı. Esirci kadın alıcıya uğurlu kademli olsun, Allah can pekliği versin, güçlü kuvvetli kız, rahat edersiniz hanımefendiciğim, ben size hiç fena mal getirmem, allem ettim, kallem ettim, gül gibi kızı size uzuncacık veriverdim, pazara çıkarsam bundan ziyade para eder, hizmeti ateş gibidir, beğenmezseniz ben ne güne duruyorum, onu size çabucak satıveririm, ateş pahasına sürerim, böyle esiri kapan kapanıdır, derlerdi. Eskiden yeni cami avlusunda oturmuş hazır mektupçuların matbu mektupları gibi hafızasına nakş olmuş bilumum manasız lafları tekrar ederler. Dünyalıkları cebine indirir, temennayı bastırıp Allah bin bereket versin hanımım deyip giderlerdi. Aynı bohçacılar gibi. Esircilik işleriyle meşgul olmak üzere tavuk pazarı civarında Çemberlitaş'ın orada esirciler ketüdası namında bir teşekkül vardı. Bir de esirciler şeyhi vardı. Mesela Sultan 4. Mehmet zamanında yetişen meşhur musiki üstadlarından Itri Efendi bir ara esirciler ketüdası olmuştu. Yani nasıl şimdi ticaret odası varsa, esnaf odası varsa, esircilerinde böyle bir odası vardı. Devlet kontrolünde ciddi olarak bu ticareti yaparlardı. Köle ve carilerin o zamanın tabiriyle satıverelim diye pazara getirilip satılmaları 1847 yılında Sultan Mecid tarafından yasak edildi. Esircilik teşkilatı da kaldırıldı. Fakat evlerde bulunan köleler ve cariyeler bu statülerini devam ettirdiler. Ragıp Bey diyor ki merhum peder Mekke'den gelirken beraberinde bir erkek biri kız olmak üzere iki köle, bir köle ve bir cariye getirmişti. Kızın adı Didar, oğlanın adı Mesut'tu. İkisi de birbirinden güzel zenci çocuklarıydı. Aramızda büyüdüler. Fakat maalesef Didar emsali misilli ince hastalığa yakalandı. Pek genç yaşta gözlerini yumdu. Acısı hala içimizdedir.
Oh,
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da Hatıralar programı bu kadar. Sizlere eski sadaret yaverlerinden, sonraları gazetecilik yapmış olan Ragıp Akyavaş'ın eski İstanbul hatıralarından bir nebze takdim ettik. Haftaya bir başka Hatıralar programında başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.